Ayrım 8. Josino'ya veda. 3 günlük piyano çalışmam kaldı. Öğretmenim, Bayan Maria de Pena ile vedalaşmak için de bir dersim. Üzülecek mi? Sanmıyorum. Piyanoyu bırakmak istediğimi ona öyle sık söylerdim ki. Öyle çok yakındım ki, öylesine kötü niyetle davrandım ki, kuşkusuz rahatlayacak. Bir şeye kendini inandırmalısın. Piyanoyu bıraktığını söyledin, bu iş bitti. Geriye dönmek ya da etkilenmek söz konusu değil. Çünkü Zeze, bu eşsiz bir fırsat. Piyanoyu şimdi bırakmazsan bir daha hiç bırakamazsın. Liz gibi ak saçlı, ufak tefek bir ihtiyar olursun ve piyano çalarken ölürsün. Geri dönmeyeceğim. Annenin sözünü tutacağından emin ol. Bir daha parmaklarını bir piyanonun tuşlarına değdiremeyeceksin. Değdirmek istediğimi mi düşünüyorsun? Ayin gibi bu da. İnsan o kadar çok ayinde hazır bulunmak zorunda kalıyor ki, büyüdüğümde bir kilisenin yakınından bile geçmemeye bakacağım. Hiç dua etmeyecek misin? O ayrı şey. Dua etmek, Tanrı ile gevezelik etmektir. Acele etmeden, küçük ve sevimli bir söyleşidir. İnsan yatarken bile dua edebilir. O hoşnuttur. Şimdi susacağım. Bu alıştırma çok güç ve sol elime çok dikkat etmem gerekiyor. Ama alıştırma bitince gevezelik yeniden başlıyordu. Bugün geliyor. Morris mi? Tabii budala başka kim gelebilir? Sabırsızlıktan öldüm. Bir an önce akşam olsa. Derinden bir iç çektim. Ne oluyor Zeze? Bekleyecek halin yok mu? Akşam yemeğini düşünüyordum. Evet, çok uslu, terbiyeli, sevimli olmak zorundasın. Nasıl bir adamdır yazar? Ben de senin kadar biliyorum. Portekizli olduğunu, Rio'da oturduğunu, Şeytan Tozu adlı bir kitap yazdığını. İyi mi? Kitabı okuyan var mı? Babam sanıyorum ama ortadan yok etti. Öyle iyi sakladı ki çocuklara göre bir kitap olmasa gerek. Bir çarşamba günü okul yokken her yanı karıştırıp kitabı bulacak ve gizlice okuyacağım. Sen zır delisin Zeze. Tıp kitaplarını okuduğum gibi okuyacağım bunu da. Tıp kitaplarını nasıl okuyorsun? Hani şu kitaplıktaki kalın kitaplar var ya, onları gizlice teker teker okudum. Yok canım. Bir pazar günü babam kitaplık raflarından birinin yanında oturmuş kitap karıştırıyordu. Nasıl olduysa ben de oradan geçtim. Gözlüklerini çıkardı ve beni çağırdı. Ciddi ciddi yüzüme baktı ve ağır bir sesle "Şu kitapları görüyor musun?" dedi. Bütün rafı işaret etti. Elini sürmeni istemiyorum, anladın mı? Başımla evetledim ve merak içinde oradan uzaklaştım. Bu kitaplarda görmemem gereken ne vardı? Biliyor musun dedim, daha önce hiçbirine dikkat etmemiştim. Düşünüyordum, düşünüyordum ve şeytan kulağıma fısıldıyordu. Hadi sene budala, bir göz at. Çarşamba günü annenin toplantısı var ve sen Dada ile yalnızsın. Kimse bir şey öğrenemez. Sen ne yaptın? Uzun sürmedi. İlk çarşamba kitaplara bakmak için koştum. Pek çok çarşamba geçirdim orada ama gerçekten zahmete değmezdi. Zahmete değmezse neden kitaplara bakarak onca çarşamba geçirdin orada? Çünkü her şeyi görmek istiyordum A'dan Z'ye. Sivilcelerle, yaralarla, çıbanlarla, irinle, sıyrıkla kaplı bacakları kırık, kolları sakat, çıplak kadınlar ve adamlarla doluydu içleri. Korkunç bir şey. Kazancın ne oldu? Hiç. Tam tersine. Çünkü sofrada kanda et getirdiler mi midem alt üst oluyordu. Baban fark etti mi? Hiçbir şey fark etmedi. Büyükler bazen çok budala oluyorlar. Kitabın yerini işaretliyordum ve hiçbir şeyi değiştirmemeye bakıyordum. Notaların yapraklarını çeviriyor ve başka bir alıştırmaya başlıyordum. Az sonra kurbağamla konuşmam yeniden başlıyordu. Dün ne keşfettiğimi biliyor musun dedim. Bana bir şey anlatmadığına göre nereden bileyim? Piyanoyu bırakmakla eve çok erken dönebileceğimi, ödevlerimi etütlerde yapmak zorunda kalmayacağımı, ödevleri evde yaparım ve eğlenecek zamanım olur. Ama gerçekten eğlenecek zamanım olur. Hint kirazına ya da sıtma ağacına çıkacağım. Komşudan Hint armutu çalacağım. Küçükken korkunç bir Hint armutu hırsızıydım. Kimse beni yakalayamazdı. Hem başka bir şey var. Şimdi babam kitap almam için beni Cascadino'ya yolluyor. Geçen gün Cascadino okumayı sevip sevmediğimi sordu ve ilk fırsatta gizlice okuyabilmem için bana serüven kitapları vereceğini söyledi. Nasıl becereceksin bu işi? Kolay. Evde ödevlerimi yapacağım zaman yemek odasındaki masanın başına oturacağım. Elini hiç o masanın altından geçirdin mi? Tabii ki hayır. Nereden de akıl edersin Zeze? Açılıp büyüyen bir masa bu. Bir çift raf oluşturan iki tahta var altında. Oraya dilediğini gizleyebilirsin. Okursun, okursun. Merdivende ayak sesi işittin mi hemen kitabı masanın altına sokar ve yerine bir ders kitabı koyarsın. Kimse de bir şey fark etmez. Gerçekten iyi düşünmüşsün Zeze. İyi buluş. Gizli yer konusunda biliyor musun dedim. Evdeki hazinenin gizlendiği yeri keşfettim. Neresi? Sen o sıra daha benimle oturmuyordun. Bilemezsin. Sayfaları yırtılmış dergiler gördükçe merak ediyordum. Çocuklara göre olmayan şeyler bulunmalıydı içinde. O kadar çok aradım taradım ki bir keşifte bulundum. Şu dönen eşyada her şeyi gizledikleri bir köşe var. Milo Venüs'ünü de böyle keşfettim. Kolları olmayan, bütün şeyleri açıkta şişman bir kadın. Anlatmak için göğsüme vurdum. Göremediğim bütün her şey oradadır. Rahat bir soluk aldım. Çünkü saat 7.30'u çalıyordu. Kısa bir süre sonra beni okula yollayacaklardı. Saray meydanında Tarsisio modaya uygun güzel üniformasıyla beni bekleyecekti. Benim çok dar pantolonlarımdan farklı, geniş paçalı pantolonuyla. Benimkileri de öbür çocuklarınki gibi yaptırmak annem için çok mu güçtü bilmem. Sesalso'nun kız kardeşiyle Bayan Belitsa herkes benimle alay etsin ve bana eziyet etsin diye bu biçimsiz şeyleri dikiyordu. Yabaninin teki, biri geldi mi odasına kapanıyor. Annem için sabırsızlığımı hoş göstermenin bir yoluydu bu. Şu lanet olasıca akşam yemeği de bitmek bilmiyordu bir türlü. Her şeyin gizli kapaklı tutulduğu can sıkıcı bir konuşmaydı sofradaki. Romandan başka şey söz konusu edilmiyordu. Ama bundan da bölük pörçük konuşuluyordu. En ilginç olması gereken anlarda söz kesiliyordu. İyi geceler dileyip yatak odamın kapısının arkamdan kapandığını işittiğimde soluk aldım. Morris odadaydı. Güneşle kaplıydı. Saçları, gülümsemesi, güzelim kelebek boyun bağıyla. Ayağa kalktı. Beni kollarında sıktı. Onu öyle bir coşkuyla öptüm ki, ''Yavaş ol küçüğüm, beni yere düşüreceksin.'' dedi. Ah Morris, Morris, bitmek bilmedi. Bu haftanın sonu gelmiyordu. Anlatılacak o kadar çok şeyim, öyle haberlerim var ki. Bırak da seni seyredeyim. Söz dinleyerek uzaklaştım. İyi, iyi, yüzün iyi ama yine zayıf ve narin. Bunu değiştirmek gerek. Koltuğuna döndü, ben de tam karşısında yatağın üzerine yerleştim. Morris, önce sana bir şey sormak zorundayım. 3 gündür evde söze edilen bir kitap bu. Yazarı akşam yemeğini benimle yedi. Bunun için gelmem gecikti. Neymiş soracağın? Taş atar gibi attım soruyu ortaya. Kokain nedir? Morris gözlerini fal taşı gibi açtı. Ne? Evet, kokain. Dün Fayol'a sordum. Ne diyeceğini şaşırdı, kekeledi. 15 yaşına geldiğimde öğrenebileceğimi söyledi. Morris sarı pertemimi okşadı. Peki, ben o kadar katı olmayacağım. Sana bir indirim yapıyorum. 14,5 yaşına geldiğinde söylerim. Daha önce ne olduğunu keşfedersen eline bir şey geçmez. Çünkü bana anlatman gereken tüm ilginç şeylerle karşılaştırdığında kesinlikle önemi olmayan bir şeydir bu. Anlatacak çok şey var. Ya sen filmlerde çok çalıştın mı? Şöyle böyle. Aşk sahneleri çevirdin mi? Öyleyse gülünç bir biçimde işaret parmağını salladı ki gülümsedim. Küçüğüm, küçüğüm. Bir açık hava kahvesinde şarkı söylediğim birçok sahne çevirdim. Pek eğlenceli bir film değil ama yaptığım anlaşmaya uymak için çeviriyorum. Daha ilginç bir şey buluncaya dek. Bakmasını çok istediğim gibi baktı yüzüme. Ne var ne yok bakalım. Şu yeni haberler neler? Morris, günlerim sayılı. Yine öleceğini söyleyecek değilsin herhalde. Bak sür. O dönem geçti gitti. Hayır, kimsenin öleceği yok. Piyanoyu bırakacağım ve yeniden yaşamaya başlayacağım. Her şeyi ayrıntılarıyla anlattım ona. Beni dikkatle dinliyordu. Sözümü bitirdiğimde Morris biraz düşünceliydi. Ama bu çözümden kesinlikle hoşnut musun? Emin misin bundan? Sanırım evet Morris, kararım kesin. Öyleyse ilk düşmana karşı savaşı kazandık. Şaşkındım. Bir başkası var mı? Belki daha da önemli bir başkası. Buraya gel. Koltuğun koluna oturdum. Yanağın başına yaslanacak biçimde beni göğsüne bastırdı. Bir babadan bütün beklediğimdi bu. Eli çenemi kaldırdı ve parmaklarının yumuşacık olduğunu hissettim. Sonra parmakları boynumda durdu. Sesi hiç bu denli sevecen olmamıştı. Eskisi gibi olsaydı hıçkırıklara boğulurdum. Ama yalnızca gözlerim nemlenecek kadar kendimi tutuyordum. Küçüğüm, en büyük düşmanım burada. Gırtlağımda mı? Evet, şu bademcikleri en kısa zamanda aldırmalıyız. Yarı umutsuz sızlandım. Morris, şeytandan sonra en çok korktuğum şey bu. Geçecektir. Hem sen yüreklisin, korkusunu yenmeyi bilen küçük bir adamsın. Kurbağalardan ödün koptuğunu bana söylememiş miydin? Evet, doğru. Oysa en büyük danışmanın yüreğinde yaşayan bir kurbağa. Ama Adam tılsımlı. Sesimizi çıkarmadan durduk. Ben hayatımda hiç görmediğim bu sevgiden bir kırıntı bile yitirmemek istiyordum. Yarım saatçik olsun böyle kalabilme uğruna 150 bademcik ameliyatına katlanabilirdim. Evet, küçüğüm. Gerçekten istiyor musun Morris? Senin iyiliğin için yavrum. Eli yeniden saçlarımı okşuyordu. Hem sonra insanın boğazının hem ağrıması iyi değil. Dondurmayı sevmiyor musun? Dondurma için çıldırıyorum. Bademciklerin olmasa bütün gün bir yığın dondurma yiyebilirsin. Nezle olmadan denize çok daha uzun süre kalabilirsin. Gırtlağında oluşan bu irin böbreklerine, midene inecek. Daha sonra seni hasta edebilir. Tanrım ne garip şey. Morris doktorun sözlerinin tıpkısını tekrarlıyordu. Yalnız o bunları daha sevimli söylüyordu ve daha az ürkütücüydü. Doktor Rol Fernande'nin dostu musun dedim. Adını hiç duymadım. Ne garip, onun söylediklerinin tıpkısını söylüyorsun. Bunu herkes bilir. Doktor ya da bir doktorun dostu olmaya gerek yok. Ne dersin? Bir keresinde ameliyat olmaya çalıştım. Tam bir fiyaskoyla son buldu. Ne kadar oluyor? 2 yıldan çok. Öyleyse epey zaman geçmiş aradan. Neden ameliyat olmanı istiyorum biliyor musun Şuş? Sanırım ama bana Momsi demeyi sürdürmeyecek misin? Çok seviyorum. Morris güldü. Yakında sana koca bebek diyeceğim. Evet Momsi. Evet, lanet olasıca bademciklerden kurtulduğunda hayatında yeni bir dönemin başladığını göreceksin. Önce boyun uzayacak, büyüyeceksin. Sonra güçlü ve adaleli olacaksın. Yüze yüze geniş bir göğüs kafesi edineceksin. Ufak tefek olduğum için benimle alay eden bütün çocukların ağzını burnunu kırabilecek miyim? Tabii, hepsinin. Ne diyorsun? Korku yeniden yiğitliğimi bastırıyordu. Şimdi olmaz çünkü 8 gün sonra Rio gidiyor bizimkiler. Soruma karşılık vermekten kaçma. O zamana kadar bekleyebiliriz. Böylece de cesaretin perçinlenir, değil mi? Sen istediğine göre dediğini yapacağım. Bu düşünceye alışmam güç olacak. Sevinecek biri varsa o da Fayol. Hepimiz sevineceğiz dostum Fayol, Adam, ben. Morris yüreğimde gerçekten bir cururu kurbağası olabileceğine inanıyor musun? Bana biraz garip geliyor da. Neden inanmayayım? İnsan hayatta ne çok şeye inanıyor. Üstelik bütün düşlerin bir gerçek olduğu yaştasın. Saate bakmak için elini kaldırdı. Büyüklerin bu hep saate bakmak tutkuları inanılır gibi değildi. Özellikle de her şeyin en güzel olduğu anlarda. Morris düşüncelerimi keşfetti. Biliyorum küçüğüm ama önümde çok yüklü bir hafta var. Anlıyor musun? Ayağa kalksım, o da kalktı. Ben yatağıma doğru yürüdüm. Bugün giysilerinle ayakkabılarınla mı yatacaksın? Makaraları koyverdik. Çabucak ayakkabılarımı çıkardım, soyunmaya başladım. Yastığımın altından pijamamı eliyle aldı. Önce pantolonu, sonra üstünü giydim. Morris'in parmakları düğmeleri iliklemeye koyuldu ve ben engin bir büyümeme isteği duyuyordum. Morris'i hep yüreğimin yanında tutma ve pijamamda 282 düğme bulunması isteği. Bütün günü bu düşünceyi kafamda evirip çevirmekle geçirdim. İlk bademcik ameliyatımın tüm ayrıntılarını anımsıyordum. Başarısızdı. Herkese, okuldakilere, komşulara bildirmiştim bunu. Büyük bir şamata koparmıştım. Ameliyat edildiğim için yeryüzünün en büyük yiğidiydim. Ama günü gelip beni bir çeşit deli gömleğine sardıklarında ve koskoca bir iğne ortaya çıktığında haykırmaya başlamıştım. Beni tutmaya çalıştılar. Hemşireler geldi. Ben öyle bağırıyordum ki Nathan'ın içlerinden sesimi duymaları gerekirdi. Bir trajedi oldu bu ve benim için bir utanç. Adam'la gevezelik etmeyi düşünmek istemiyordum. Günlerden çarşamba olduğu için öğleden sonra yemek odasında çalıştım. Parmaklarım masanın altındaki kitapları koyacağım gizli yere okşuyordu. Biraz daha çok düş kurmaya yardım edecekti bu kitaplar. Morris'in sözleri kulaklarımda çınlıyordu. Birden başka bir şey düşündüm ve ayağa kalktım. Adam niyetimi sezdi. Dikkat Zeze, annem bunu yasakladı. Kimse bir şey öğrenemeyecek. Dada da anlatmaz. Bir haftadır piyanoyu bırakmıştım ve Josino'dan ayrılmanın yarattığı ilk pişmanlıklar kendini göstermeye başlıyordu. Salona girdim ve ayaklarımın ucuna basarak ona doğru yürüdüm. Kapağı kaldırdım. O hiç unutamayacağım koku burnuma doldu. Selam Josino. Arkalıksız iskemleyi çektim. Oturdum ve parmaklarımı tuşlara uzattım. Sevdiğim parçaları çalmaya koyuldum. Alıştırma değil. Önce Tchaikovsky'nin Şansın Tristesi, sonra bir Nocturne, ardından Schumann'ın Reverisi, hiç çalmadığım gibi çalıyordum. Yaptığım bir şeyi sevdiğim için. Olanca içtenliğimle çalıyordum. Tüm yüreğimle. Bu da bana çok iyi geliyordu. Görüyorsun ya Josino, böylesi ne kadar iyi. Alıştırma yapmadan geçen bir haftadan sonra parmaklarımın tutukluk yapma işine şaşmıştım. Bir parça daha çaldım ve hiç beklemediğim, daha doğrusu bu kadar çok beklemediğim bir hüzün duydum. Keçi örtüyü büyük bir sevecenlikle yerleştirip kapağını kapadım. Ödevlerime döndüm ve yeniden Morris'in sözleri kulağıma çalındı. Bu kez sözümden dönmeyeceğimden kesinlikle emindim. Korkuyordum. İkinci kez bir başarısızlığa uğrarsam kızabilir, bir daha bana küçüğüm demeyebilirdi. Bu da olmadı mı, ölmeyi yeğlerdim. Ama hepten ölmeyi. Akşam piyano çalmadığım için annemle ve kız kardeşimle kapının önüne oturmuş, Junkaira Ayra sokağının dingin hayatına bakıyordum. Sanat okulunda öğretmenlik yapan yaşlı bir kadıncağız göründü. Yokuşu güçlükle tırmanıyordu. Evin önünde durdu ve bize merhaba dedi. Birden korkunç bir şey oldu. Kadın anneme, bugün öğleden sonra kapının önünde uzun süre durdum dedi. Bir melek piyano çalıyordu. Harika bir şeydi. Annem gözlerimin içine baktı, sesini çıkarmadı. Kıpkırmızıydım ve utanç içindeydim. 2 gün sonra okuldan döndüğümde ruhumu ezen bir şey hissettim. Bir rahatsızlık. Bir uyarı her zaman söylendiği gibi. Ne var Zeze? Bilmiyorum dedim. Beni çok üzen bir şey. Eve girdik ve çantamı yemek masasının üzerine attım. Bir şey beni salona doğru itiyordu. Orada Morris'in koltuğuna düştüm. Josino'nun yerinde kocaman bir boşluk vardı. Şimdi bu salon sessizlikten ölecekti. Kaygıyla Bayan Barbara'yı aradım. Tahtından indirilmiş gibi bir yana bir sehpanın üzerine konmuştu. Önemi yok Bayan Barbara. Büyük bir adam olduğumda sana bütün sahip olduğumda daha güzel bir piyano satın alacağım. Gerçek ruhumun bomboş olduğuydu. Gözlerimin yaşlarla dolmasını engellemek için çaba harcıyordum. Adam'ın sesi içimde alçak sesle şöyle dedi. Güneşe bak Seze, gidip güneşi uyandıralım.